Ayrım 29, Tek, Hakan Nordi, sayfa 364. DMHR'e döndüğünde Kafka'ya en az 5-10 dakika zaman ayırıp köpeği sevip okşardı. Kadınlar adamcağıza köpek kadar bile değer vermiyorlardı. "Sikeyim böyle dünyayı," dedi alçak sesle. Tam o sırada Robert yanında belirdi. Birbirlerine sarıldılar. Robert bir bira söyledi. DM Kafka'nın ameliyatını ve Rachel'ın köpeği almasını anlattığında ilk biralarını bitirmişlerdi.
"Nedir İstanbul'daki son durum?"
"Elle tutulur bir gelişme yok. Herhalde Komiser Mahir'den bilgileri alıyorsundur sen de."
"Bize fazla bilgi vermek istemiyorlar. Tipik polis rekabeti. Ama konsolosluk yeni gelişmeleri anında bildirsinler diye adamları devamlı sıkıştırıyor. Şüpheliler var mı? Kimin peşindeler biliyor musun?"
James'in asistanı Orhan'ı öldürdüğünden şüphelendikleri Aram adlı bir Ermeni çocuğun peşindeler. Ben bazı başka ipuçlarını takip ediyorum.
Nasıl ipuçları?
Henüz önemli bir şey yok ama James'in yaptığı araştırmalar ve yazdığı yazılarla ilgili konuları kovalıyorum. Bence katile böyle ulaşmak daha kolay. En azından bunları takip etmek daha mantıklı geliyor. Sana yolladığım, James'in masasında bulduğum boş bloknot sayfasında herhangi bir yazı izi bulunabildi mi? Robert bir zarf uzattı. Netice bugün geldi. DM zarfı açtı. İçindeki kağıtta bir adres basılıydı. Terzane Caddesi Hamdi Paşa Çıkmazı No 72 Balat 10 Mayıs 22 DK. Yazı James'in el yazısıydı ama adres neresiydi acaba? Zarfı katladı cebine koydu. Çok teşekkür ederim.
Hiç önemi yok. McBride'la da James'le de fotoğrafı olan sarı meşli gay fahişeyi bulamadılar mı hala?
Benim bildiğim kadarıyla çocuk ortada yok. Mahir'in sana bu konuda yalan söyleyeceğini sanmıyorum. Senin McBride soruşturması nasıl gidiyor? Adamın sarı meşli çocuk haricinde James ile ilgili herhangi bir bağlantısı çıktı mı?
Aslında bazı şeyler bulduk. Sana da bundan bahsetmek istiyorum. O gece barda diğer masalarda oturanlardan kendi isimleriyle rezervasyon yaptırmış olan kişileri belirledik ve onlarla konuştuk. McBride sık geldiği için onu gördüğünü hatırlayan birkaç kişi çıktı ama diğer adamı kimse görmemiş. Tabii barın epey loş ve bizim konuştuklarımızın hepsinin gecenin o saatinde sarhoş olduklarını da unutmayalım. Asıl ilginci McBride'ın orada olduğu gece barda doğum günü kutlayan bir grup varmış. Malum doğum günlerinde bol fotoğraf çekilir. O gruptan aldığımız fotoğrafların çoğunda doğum günü masasındaki insanlar görülüyor. Ama farklı açıdan çekilen 3 ayrı fotoğrafta uzakta ve karanlık bir köşede McBride seçiliyor. McBride'ın görüldüğü fotoğrafları olabildiğince büyüttük.
Robert çantasından aldığı bir zarftan fotoğrafları çıkardı.
Bak, bu 3 fotoğrafın ikisinde McBride'ın karşısında biri oturuyor.
DM fotoğrafları aldı. Birinci fotoğrafta McBride'ın karşısında sadece sırtı görülen kasketli biri oturuyordu. Kasketin altından görünen saçları sarıydı. İkinci fotoğrafta da gene aynı pozisyondaydı. Ama bir şeyler anlattığı için eli havadaydı. Ceketinin kolu ve eli de görülüyordu. Üçüncü fotoğrafta adam yoktu ve McBride masadan kalkarken çekilmişti.
Son iki fotoğraf arasında 5 dakika var. Sonuncuda adam kalkmış. Masadaki hesap pusulası ve paradan anlaşıldığı kadarıyla McBride de hesabı ödeyip arkasından gitmiş olabilir. Bu fotoğraftaki kişi sırttan da görülüyor olsa James ile McBride'in Türkiye'deki fotoğraflarda yanlarında görülen Pit Takma isimli Türk gay fahişeyi andırıyor. Ama çocuğun asıl ismi olan Ramazan Şahin adında bir pasaportla ne Türkiye'den çıkış ne de Amerika'ya giriş kaydı yok. Daha önce bahsetmediğim bir konu daha var. McBride'ın cesedinin yanına bir de kurşun bırakılmıştı. Laboratuvardaki incelemede kurşunun üzerinde işaretler buldular.
Robert 18 x 24 cm ebadına büyütülmüş bir kurşun fotoğrafı uzattı.
Kurşunun üzerine kazınmış 13 tane çek işareti var. Sanki katil ya da katiller 13 kişiyi öldürmüşler ve McBride de 13.sü demek istiyorlar. Diğer taraftan McBride cinayetiyle bağlantılı olabilecek 12 benzer cinayetin polisin gözünden kaçmış olması da imkansız.
Fotoğrafta kurşunun üzerine kazınmış çek işaretleri çok net görülüyordu. DM de saydı 13 taneydi. Birden Diyarbakır'da Osman Akdeniz'in bahsettiği son vuruş timinin kurbanlarının yanına üzerinde çek işareti olan tek kurşun bırakmaları meselesini hatırladı. Tesadüf olabilir miydi? Peki bu herifler New York'a gelip McBride'ı da mı öldürmüşlerdi? Neden öldürmüş olabilirlerdi? Bir de son vuruş her kurbanın yanına tek çek işaretli bir tane kurşun bırakıyordu. Bunun üstünde ise 13 çek işareti vardı. Robert DM'den fotoğrafları geri aldı, zarfa koyup çantasına yerleştirdi. Aslında sana sormak istediğim başka şeyler de var. Asıl ondan buluşmak istedim. Tekin Alp'le ilgili yeni bir şeyler öğrendin mi? Buradan gitmeden konuşup sana da öğrendiklerimi anlatmıştım zaten. Neden tekrar soruyorsun? Adamla ilgili başka şeyler mi çıktı ortaya?
Öyle de denilebilir. McBride'ın Türkiye'de Tekin Alp'le yaptığı bazı işleri araştırdık ve bazılarının CIA için çalışırken başlattığını anladık. Halbuki iş hayatına emekli olduktan sonra atıldığını sanıyorduk. Tabii bu işler daha eski yıllara dayanınca adamın iş ortaklarını çok daha etraflıca araştırmak gerekti. Tekin Alp'in McBride'la bize bahsettiğinden çok daha yakın bir ilişkisi varmış. Ama Tekin Alp ve şirketleriyle ilgili kanun dışı hiçbir şey bulamadık. McBride'la ortaklıktan ayrılmışlar ama kağıt üzerinde ayrılmış olmaları bazı işleri beraber çevirmediklerini göstermez.
Neden şüpheleniyorsun?
Sana daha fazla bilgi veremem çünkü bazı konular milli güvenlikle ilgili. Senden ricam eğer Tekin Alp ve çevresindekilerle ilişkin varsa bana anlatman.
Ne demek istiyorsun, ne ilişkisi?
Seni Tekin Alp'in yanında 5-6 farklı toplantıda gördüklerini iddia eden bazı insanlar var. Hatta Washington'da bir seminerde adamı sen takdim etmişsin.
DM yıllar önce olan bu olayı hatırladı. O zamanki Türk konsolosu arkadaşıydı ve Türk-Amerikan iş adamları yemeğinde konuşmacı olarak Tekin Alp'i takdim etmesini rica etmişti. O zamanlar ne adamı tanıyordu ne de ne iş yaptığı ne biliyordu. Olayı aynen hatırladığı şekliyle Robert'a tekrarladı.
Camiye gidiyor musun?
Nereden çıktı şimdi bu?
Bazen insanlar yaşları ilerledikçe dine dönebiliyorlar.
Ne demek istiyorsun?
Belki sen de ilgilenmeye başlamışsındır.
DM bu sorulara çok sinirlendi ve birden sesini yükseltti.
Beni camide gören mi olmuş? Ayrıca gören olsa ne fark eder? Biliyorsun annem Müslüman ama babam Katolik, ikisi de dindar değil. Ve ben de doğduğumdan beri dinlerle hiç ilgilenmedim. Hala da bu konuda fikrimi değiştirmiş değilim.
Robert nedense DM'nin söylediklerinden pek tatmin olmuş görünmüyordu. Masanın üzerinden hafifçe DM'ye doğru eğildi ve filmlerden gördüğü sahneleri andıran yapmacık bir tavırla
''Bak tekrar ediyorum, konu senin tahmininden çok daha önemli.'' ve
burayı tane tane ve üstüne basarak söyledi
''Milli güvenlik konusu, o yüzden eğer bana anlatmadığın bazı şeyler varsa anlatmanın tam zamanı.''
DM'nin kulaklarına kadar ateş bastı, 25 yıllık arkadaşı kendisinden şüpheleniyordu. Bu Müslüman terörist paranoyası bütün memleketi sarmıştı ve işin iyice bokunu çıkarmışlardı. DM gibi doğma büyüme Amerikalı birine bile böyle sorular sormayı düşünebiliyorlardı. Ama DM'ye en çok koyan bunca yıllık arkadaşı ve kendini çok yakından tanıyan Robert'ın bunu yapmasıydı. Normal zamanda ana avrat küfreder, hatta herife bir tane patlatıp oradan çıkar ve bir daha da görüşmezdi. Ama James'in katilini bulmak için Robert'a ihtiyacı olabilirdi. O yüzden sakinleşmek için masanın altından elini çürütecek kadar çimdikledi ve acıya konsantre oldu. İki derin nefes aldı. Artık Robert puştuyla onun oyununu oynamaya hazırdı. Son derece sakin bir tonla ''Bütün bildiklerimi sana anlattım.'' dedi. Böyle hassas bir konuda polisten bilgi saklamamam gerektiğini bilecek kadar uzun gazetecilik tecrübem var. Ama ek bilgiye ihtiyacın varsa sana yardımcı olmak isterim. Biliyorsun sadece bir iki gün daha buradayım ama istiyorsan Tekin Alp'le tekrar konuşup sıkıştırayım. Robert birden gevşeyip arkasına yaslandı. Yüzünde o her zamanki alışılmış diş macunu reklamı tarzı güzel dişlerini gösteren ışıl ışıl Robert gülümsemesi belirdi.
Sağ ol, ben de senden bunu beklerdim. Ne zaman konuşabilirsin adamla?
Hemen ararım. Müsaitse bugün bile görüşebilirim. Ne öğrenmek istiyorsun?
Bize anlattıkları haricinde daha eski tarihlerde de McBride'la ortak iş yapmışlar mı? McBride'ın CIA için çalıştığı yılları kastediyordu. Öğrenmeye çalış. Sana güvendiği için belki anlatır. Onlarla beraber başka kimler varmış? Bu diğer kişilerden hala Amerika'da olanlar var mı? Bilimciler tarikatında Tekin Alp'in pozisyonu ne? Ve en önemlisi, birlikte askeri malzeme satışı gibi işlere karışmışlar mı? Özellikle de İran'a.
Acaba CIA ajanı McBride'ın çift taraflı çalışıp Tekin Alp kanalıyla İran'a bilgi sızdırdığından mı şüpheleniyorlardı? DM bunu sorsa da cevap alamayacağını biliyordu. Cevap alamazsam adama waterboarding de yapabilir miyim? Robert'ın yüzündeki aptal ifade gerçekten görülmeye değerdi.
Şaka şaka, zaten ben işkence yapamam. Ayrıca herhalde bu soruların cevabını alabileceğimi düşünmüyorsun. Benden daha fazla şansım vardır mutlaka.
Robert gerçekten gizli tarikatçı olduğumu düşünüyor diye içinden geçirdi. Bu adamların nasıl da beyni yıkanmıştı. Bütün gençliğimiz birlikte geçti. Herif benim dinlere ne kadar mesafeli olduğumu biliyor ve hala sadece annem Müslüman diye benden şüphelenebiliyor. Tarikattan olduğum için de bu soruların cevabını zaten bildiğimi mi düşünüyor acaba? Vay geri zekalı puşt vay. DM'nin susup düşüncelere daldığını fark eden Robert, Tekin Alp'le biraz daha samimi olabilirsen, belki James'in ölümüyle ilgili de bir ipucu yakalayabilirsin diyerek, konuyu DM'nin ilgilenebileceği bir tarafa yönlendirmeye çalıştı. DM, Robert'ın James konusunda bir şeyler bilip de sakladığını hissediyordu. James konusunda bana anlatmadığın yeni şeyler mi var?
Hayır ama bir sürü bağlantı var. Bunların hepsi tesadüf olamaz. McBride'ın ve James'in Pete adlı çocukla birlikte çekilmiş fotoğrafları var. Öldürüldüğü gece barda McBride'ın masasında oturan çocuk da bu Pete isimli oğlana benziyor. Bir de McBride'ın James'i tanıdığını düşünüyoruz.
Sonunda baklayı ağzından çıkarmıştı. Nereden çıktı şimdi bu?
Tekin Alp'le tekrar konuşup ağzından bir şeyler almaya çalış diyorum. Öğreneceğin yeni bir bilgi James cinayetinin aydınlanmasına da yardımcı olabilir. Şu anda sadece bu kadarını söyleyebiliyorum. Ama adamla konuştuktan sonra tekrar buluştuğumuzda sana yeni bir şeyler getirebilirim.
DM bana olta atıyor diye düşündü. Muhtemelen başka bir şey anlatmayacaktı. Tamam, adamla en kısa zamanda görüşmeye çalışacağım. Robert gidince DM hemen THY'nin ertesi gün öğlen kalkan İstanbul uçağındaki yerini konfirme etti. Taksiye atladı, eve gitti, eşyalarını topladı, Robert'a bir e-posta attı. Tekin Alp'le görüşme çok verimli geçti. Bilgileri internetten göndermek veya telefonda anlatmak istemedim. Postayla yolluyorum.
Robert mağara adına bir zarf hazırladı, pulunu yapıştırdı ve kapının çıkışındaki posta kutusuna attı.
Robert'ın heyecanla zarfı açıp içinden çıkan cami, playboy güzeli ve orta parmak kartpostallarını gördüğünde yüzünün alacağı şekli hayal edip gülümsedi. 84. Bölüm.
DM havaalanına gitmeden Rachel aradı. David'in evde olmadığından emin olunca havaalanına giderken uğradı. Kafka çok iyi görünüyordu. DM'yi görünce yastığından kalktı, kuyruğunu sallamaya başladı. DM köpeği kucağına aldı, kanepeye oturdu. Rachel kahve hazırlarken Kafka da DM'nin ellerini yalıyordu.
Kafka'ya baktığın için tekrar teşekkürler. David'in problem çıkardığını biliyorum. Merak etme, en kısa zamanda dönmeye çalışacağım.
James'in katilinin bulunması için ne kadar kalman gerekiyorsa ve ne yapman gerekiyorsa yap. Kafka'yı hiç merak etme. Ben ona senin kadar iyi bakarım.
DM içinden muhtemelen daha da iyi bakarsın diye geçirdi. 85. Bölüm.
Kürt dergici Mehdi Fırat o sabah serbest bırakılmıştı. Avukatı getirdiği kamera kayıtlarıyla Mehdi'nin Ahmet Taran'ın kaçırıldığı gece ve ondan sonraki 3 gece bankalara güvenlik sistemleri kuran büyük bir bilgisayar firmasında sabaha kadar çalıştığını kanıtlamıştı. Mehdi dergiyi ayakta tutabilmek için arkadaşlarını söylemeden eski işine geri dönmüş ama kimse farkına varmasın diye geceleri çalışmaya başlamıştı. Buna en çok üzülen başkomiser Hüseyin olmuştu. Son ana kadar engellemeye çalışmış, bunu beceremeyince imzalanması gereken evrakları bulamadım bahanesiyle tahliyeyi bir gün geciktirmişti.
Ama sonunda Mahir evrakları bulup tamamlatmıştı. Çocuğun serbest bırakıldığı anda Hüseyin'in yüzündeki hem öfkeli hem ağlamaklı ifade görülmeye değerdi. 86. Bölüm.
Köpeğin eğitiminin bitmesine çok az kalmıştı. En son öğrendiği şey öldür komutunu insan sesiyle değil müzikle olmasıydı. Söz konusu olan müzik bir sonraki kurban için çok önemli ve ona geçmişteki bütün günahlarını anımsatacak bir müzikti. Köpeğe otur dedi. Köpek yanına çöktü. Hazır komutunu duyunca yarışa başlayacak atletler gibi tekrar dikildi ve boynunu öne uzattı. Müziği başlatan düğmeye bastığında ok gibi fırladı. 3 dakika sonra sandalyeye bağlı manken tamamen parçalanmış halde yerdeydi. Sabahtan beri çalıştıkları için yerler kopartılmış manken parçalarıyla kaplıydı. Köpeği bahçeye çıkarıp bağladı. Tekrar geri döndü. Bir Michel Petrucciani CD'si koydu ve yerdeki parçaları toplamaya başladı.
87. Bölüm. DM'nin New York-İstanbul yolculuğu olaysız geçmişti. Bu sefer uçakta yakınında çığlık atan bebek olmamasına rağmen gene de gerginlikten gözünü kırpmamıştı. İstanbul Atatürk Havaalanı'ndan çıkıp taksiye bindiğinde saat sabahın 7'siydi. James'in evinde buldu bloknottaki ve Robert'ın laboratuvarda okuttuğu adresi şoföre söyledi. Bu adres muhtemelen James'in ölmeden yazdığı son nottu. James 9 Mayıs'ta Diyarbakır'dan dönmüştü. Acaba bu randevuya gitmiş miydi ve burası neresiydi? Adres Tersane Caddesi Hamdi Paşa çıkması No 72 Balat idi. Yazı kesinlikle James'in el yazısıydı. Adresin altına da 10 Mayıs 22 DK notunu düşmüştü. Demek DK yani derin kulak Refet James'e bu adreste randevu vermişti. DM Tersane Caddesi'ne gelince bir kahvenin önünde inip adresi sordu. Şansına aradığı adrese yakın bir yerde inmişti. 72 numara bir çıkmaz sokağın sonundaydı. Her iki yanında ve karşısında bulunan evler boştu. Zaten çıkmazdaki evlerin hepsi terk edilmişti ve harabe halindeydiler. Herhalde bütün bunlar yıkılacak ve her semtte olduğu gibi yerlerine kocaman dört köşe çirkin bir beton bina oturtulacaktı. Sokakta nispeten sağlam görünen tek bina 72 numaraydı. O da zaten ev değil, tek katlı, dükkan, depo benzeri bir yerdi. Binanın sokağa bakan cephesini baştan başa kaplayan kepengin üzerinde koca bir asma kilit asılıydı. Kepenkteki ve kilidin üzerindeki kalın toz tabakasından mekanın bir süredir kullanılmadığı anlaşılıyordu. DM sokağın köşesine yürüdü, caddeye varınca sağa döndü. Gördüğü ilk bakkal dükkanına girdi, bir ufak şişe su satın aldı ve bakkala ''Şu yan sokaktaki evler yıkılacak mı?'' diye sordu.
''Evet, o evlerin hepsi boşaltıldı. Tamamını büyük bir inşaat şirketi satın almış. Galiba bir alışveriş merkezi yapılacakmış.
En sonda bir tane de dükkan var.
O 2 sene öncesine kadar oto tamircisiydi. Sonra sahibi satıp gitti. Yeni sahibini hiç görmedik. Depo olarak kullanılıyormuş. Ama hiç kimsenin oraya girip çıktığına rastlamadım.
DM hayırlı işler deyip çıktı. Yapabileceği pek bir şey yoktu. Ama Mahir'e adresi verip polisin kilidi açmasını sağlayabilirdi. Mahir'in telefonu çaldığında o da tam evden çıkmak üzere hazırlanıyordu. DM kısaca Balat'taki adrese nasıl ulaştığını, adresteki el yazısının James'e ait olduğundan emin olduğunu anlattı ve adresi verdi.
Mahir olay yerinden belge almak suçtur demeyi içinden geçirdiyse de çenesini tutmaya karar verdi. Teşekkür edip telefonu kapattı. Ardından yardımcısını arayıp yanına 2 polis alarak derhal vereceği adrese gitmelerini tembihledi. Kendi de yarım saat sonra orada olacaktı. O adreste ne olduğunu çok merak ediyordu. Ceketini giydi, çantasını aldı, hole geldiğinde kapının altından atılmış, üzerlerinde isminin yazılı olduğu büyüyecek 2 zarf gördü. Zarfları aldı ve çıktı. Arabasına binince ilk zarfı açtı. İçinden 4 tane DVD çıktı. Diğer zarfta da 40-50 sayfalık bir dosya vardı. Sonra göz atarım diyerek zarfları yan koltuğa attı ve arabayı çalıştırdı.
88. Bölüm. Bir saat sonra DM'nin Mahir'e verdiği adres polis kaynıyordu. Eskiden depo olarak kullanılan bina tamamen boşaltılmıştı. İçeride duvara dayalı eski bir tezgah ve kırık bir sandalyeden başka hiçbir eşya yoktu. İlk bakışta dikkat çeken tek şey yerdeki kan izine benzeyen lekelerdi. Olay yeri inceleme ekibi de gelmiş yerdeki lekelerden örnek almaya ve deponun fotoğraflarını çekmeye başlamıştı. Mahir Balat da olay yeri inceleme ekibinin işlerini bitirmesini beklerken arabasında bıraktığı zarfları hatırladı. Zaten bir sigara içmek istiyordu, arabasına yürüdü. Yan koltuğa oturup sigarasını yaktı ve zarftan aldığı dosyayı okumaya başladı. İlk iki sayfayı bitirdiğinde gözleri yerinden uğramıştı. Yardımcısına orada kalmasını ve bir şey bulunursa hemen kendisini aramasını tembihleyip son sürat merkeze doğru hareket etti. Genelde çok dikkatli biri olmasına rağmen hayatında ilk defa arabasını arkası dışarıda kalacak şekilde park edip kapılarını kilitlemeyi bile unutarak koşar adım odasına çıktı. Kapıyı kapattı, bir an kilitlemeyi düşündü ama dikkat çekeceği için vazgeçti. Cep telefonunu sessize aldı, dahili telefonu fişten çekti ve dosyayı ilk sayfadan itibaren tekrar okumaya başladı. 1,5 saat kadar sonra okumayı bitirdiğinde gömleği terden sırılsıklam olmuştu. DVD'leri aldı, toplantı odasına geçti. Allah'tan kimse yoktu. İlk DVD'yi oynatıcıya takıp izlemeye başladı. İkinci DVD'yi seyretmeye başladıktan sonra artık yerinde durması mümkün değildi. Görüntüleri izlerken bir yandan da odada volta atmaya başladı. Bir süre sonra o da yetmedi, bir sigara yaktı. İlk nefesi çektiğinde binada sigara içmenin yasak olduğunu hatırladı. Allah kahretsin diyerek söndürdü. Bütün DVD'leri izleyecek vakit yoktu. Kalanlara hızlı ileri sararak bir göz attı. Zaten dosyanın olduğu zarftan çıkan mektupta DVD'ler ve ekteki belgelerde neler olduğu bütün detaylarıyla anlatılmıştı. Odasına döndü, bütün belgeleri, mektubu ve DVD'leri çantasına yerleştirdi. Gelen bilgilere göre amirlerine hiçbir şey bahsetmeden mektupta ismi yazılı olan savcı Halis Metiner'le temasa geçip bazı deliller yok edilmeden son derece hızlı bir şekilde harekete geçmesi gerekiyordu. Savcı Metiner'i tanıyordu, telefonunu tuşladı. ''Günaydın, nasılsınız?'' ''Ben de sizi arayacaktım.'' ''Gelen zarfla mı ilgili?'' ''Evet.'' ''İsterseniz telefonda konuşmayalım. Yerinizde misiniz?'' ''Evet. Biraz sonra yanınızdayım.'' Çantasını kaptı, koşar adım çıktı. 29. Ayrımın sonu. Sayfa 378.